Ayrım 22. Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşağal, sayfa 187. Göktürklerin çok dürüst insanlar olduklarına dair belki de en güzel delil, ünlü Çin devlet adamı Pei Chun'un imparatoruna sunduğu rapordaki ifadeleridir. 20 yıldan beri Çin imparatoruna Batı ve Kuzey yabancıları için danışmanlık yapan bu vezir, Batı ve Doğu Türkistan'ın bütün küçük devletleri hakkında uzun bir rapor hazırlamış, bunun içinde bir süre Tuang'da Soğutlar arasında kalmıştı. Dolayısıyla Soğutları çok iyi tanıyordu. Göktürk devleti içinde zaten defalarca entrika planları yapmıştı. Kısacası iki milleti çok yakından tanıyordu. Bu sebepten onun verdiği rapor ve yaptığı mukayesenin Türk tarihi açısından ayrı bir değeri vardır. Çinli devlet adamı raporunda şöyle demişti: Göktürkler aslında çok dürüst olduklarından kolayca parçalanabilirler. Fakat içlerinde Soğutlular var. Soğutluların hepsi çok zalim ve gaddar, ayrıca hilekardırlar. Göktürkler hile yapmayı Soğutlulardan öğreniyor. Ben duydum ki Soğut reislerinden Şişuşu Hisi çok fazla hilekarlıkla Şipi Kağan'ın yanında bulunuyor. Lütfen onun öldürülmesine sebep olalım. Bu olay her şeyden önce Orta Asya'da binlerce yıldan beri süre gelen Çin entrika siyasetinin yüzlerce örneklerinden biridir. Ancak vezir Göktürkleri Soğutlulardan ayırırken dürüst olduklarını üstüne basa basa vurgulamıştır. Çinliler neticede ticaret yapma vaadiyle Soğutluları Göktürk ülkesinin içinden çekerek Mai şehrine getirmişler, burada kurdukları pusuyla hepsini öldürmüşlerdir. Kendi tebaası olan bu yabancı kavmin haksız bir şekilde tuzağa düşürülüp katledilmesine tahammül edemeyen Göktürk Kağan'ı Soğutluların intikamını almak için Çin'e karşı hücuma geçti. 615 yılında Çin Seddi'ni aşıp Yanpen Kalesi'nde imparatoru kuşattılar. Çin imparatoru çevirdiği bir entrika sayesinde bu tehlikeden kurtulduysa da devletin hızla zayıflamasının önüne geçemedi. 2 yıl içerisinde Çin'de hüküm süren Sui Hanedanı yıkılıp yerine Tang Hanedanı kuruldu. 617. Bu hadisenin ortaya çıkardığı en mühim sonuç, Göktürklerin kendi milletlerine mensup olmasa dahi tebaasına yapılan bir saldırıya derhal cevap vermeleri ve onların hakkını kendi milletininkiyle aynı tutmalarıdır. Göktürk Devleti'nin müttefiklerine, daha doğrusu milletler arası anlaşmalara sadık kaldığını gösteren deliller de yine Çin kaynaklarında tam açıklığıyla mevcuttur. Her şeyden önce yaklaşık 200 yıl süren tarihleri boyunca herhangi bir anlaşmayı bozduklarına dair bir kayıt yoktur. 557 yılında güneydeki Çin devletlerinden çoğu Göktürklerle evlilik yoluyla ittifak yapmak için teklifte bulunmuştu. Göktürklerin bu teklifi kabul etmelerinden sonra 563 yılında Çiğiler, çoğuların rakibi, de elçi gönderip evlilik yoluyla ittifak yapmak istediklerini bildirdiler. Üzerinde fazla düşünmeden ikinci teklifi reddeden Göktürkler daha önce yaptıkları ittifakı bozmadı. Ancak buna karşılık çoğular Göktürklerle yaptıkları anlaşmaya sadık kalmayarak Çiğilerle fidye ve benzeri şeyler karşılığında anlaştılar. Aslında çoğularla Göktürkler Çiğilerin üzerine ortak yürümeye karar vermişler, sonra çoğular Çiğilerle anlaşıp seferden vazgeçmişlerdi. Bunun yanında Çiğiler daha önce Göktürklere çoğularınkinden çok fazla hediye teklif etmişler, Göktürkler ise bunu kabul etmemişlerdi. Göktürk Kağan'ı Mukan, daha önce yapmış olduğu anlaşmaya sadık kalmayı tercih etmişti. Sonradan tekrar ikna edilen Mukan, yine de 569'da kızını prenses gelin olarak Çin başkentine gönderdi. Çoğuların Göktürklerle olan anlaşmasını bozmasına kızan Mukan Kağan'ın geri dönmesi hakkında Çin kaynakları haksız ithamlarda bulunmaktadır. Ancak bu konuyla ilgili bütün kaynaklar tetkik edildiğinde gerçek ortaya çıkmaktadır. Göktürkler hakkında 200 yıl boyunca her türlü haberi veren Çin kaynakları ve diğer tarihi kaynaklarda Bizans vesaire, Göktürklerin herhangi bir anlaşmayı bozduklarına dair hiçbir kayıt yoktur. Göktürk elçilerinin taşıdığı ünvanların kesin olmamakla birlikte genelde Tegin ve Tarhan olduğu görülmektedir. Elçilerin devlet hiyerarşisinde yüksek bir ünvan taşımaları, Göktürklerin diplomasiyle ve milletler arası münasebetlere verdikleri önemi göstermektedir. Göktürklerin diğer devletlerle dostane ilişki içinde olmak istediklerini Orhun yazıtlarından da anlıyoruz. Bilge Kağan, en büyük düşmanı Çin'le dahi dost olma arzusunda olduğunu ifade etmiştir. Çin milletiyle anlaşma barış içinde oldum. Tüzüldüm, düzeldim. Öte taraftan Bizans devleti de Göktürklerle yaptığı anlaşmaya sadık kalmamış, Göktürklerin düşmanı Avarları himaye etmişti. 576 yılında Batı Göktürk şadlarından Türk, Bizans'ın bu iki yüzlülüğünü elçisi Valentinos'un suratına vurmuştu. 8.8. Göktürk devri anıt alanları. İslam öncesi Türk tarihinde Göktürk devrinden başlayarak Orta Asya'nın her yerinde anıt alanları kurulmaya başlanmıştır. Özellikle Altay Dağları'nın en kuzeyinden başlayan bu anıt alanlardan bozkırlarda her gün yenisi bulunmakta ve sayıları çoğalmaktadır. Güney Sibirya, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Kuzey Çin, hatta Karadeniz'in kuzeyi bunların kalıntılarıyla doludur. Bu anıt kompleksleri, ölen önemli bir kişinin ya da Kağan'ın hatırasına dikilen anıtlardan meydana getirilen bir tören alanıdır. Tören mekanı, önemli kişilerin heykelleri, bazen yazıt, sonra doğuya doğru yüzlerce, binlerce balbalın dizildiği yerlerdir. Sayıları binlerce olan anıt tören alanlarının en meşhurları Moğolistan'da bulunan Kültigin 732, Bilge Kağan 735 ve Tonyukuk 725 adlarına yapılanlardır. Yapılan kazı ve araştırmalar bu üç anıt alanında benzeri bir plan yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Esasen duvarlarla çevrili bir dikdörtgen alan içerisinde tören yolu ve bu yolun üzerinde ölen kişinin yaptıklarından ve devletin durumundan bahseden yazıt, yolun iki tarafında çeşitli heykeller, ortada bir bark kısmı ve kurban sunağı, sonra doğuya doğru uzanan balbal silsilesinden meydana gelmiştir. Bahsettiğimiz anıt tören alanlarının içerisinde en iyi tanınanı Kültigin Külliyesidir. 27 Şubat 731 tarihinde ölen Kültigin için ağabeyi Bilge Kağan tarafından yaptırılan bu mimari kompleksin açılış töreni Ağustos 732 tarihinde yapılmıştı. Doğu-batı doğrultusunda uzanan kerpiç duvarlarla çevrili 67.25x28.35 metre boyutlarında olan eser dışarıdan bir hendekle çevrilmişti. Tören yolunun iki yanında oturmuş ve ayakta duran Türk geleneğine uygun olarak yontulmuş heykeller dikilmiştir. Girişin 8 metre batısında kaplumbağa şeklinde bir kaide üzerine yerleştirilmiş ve tepesinde kemer oluşturulacak şekilde düzenlenmiş ejderha kabartmalarının bulunduğu yazıt yer almaktadır. Yazıtın üstünde aynı zamanda dağ keçisi tasviri mevcuttur. Dağ keçisi tasviri, özellikle bozkırlarda yaşayan Türk boylarının en erken çağlardan beri en önemli besin kaynağıydı. Bundan dolayı bütün kaya resim alanlarında binlercesiyle karşılaşmamız mümkündür. Zamanla kaya resimlerindeki figürler şematik hale dönüşmüş, nitekim Kültigin yazıtında sembolik damga haline gelmiştir. Burada bolluk ve bereket için yapılmış olmalıdır. Göktürk hanedan armasıyla ilgisi bulunmamaktadır. Külliyenin ortasında 13x13 metrelik bir su basman üzerine oturan 10.25x10.25'lik barkın içerisinde Kültigin'e ait olduğu sanılan heykelin kırık başı ve gövdesiyle hanımına ait olduğu kabul edilen heykel parçaları bulunmuştur. Ayrıca duvarlara yapıldığı düşünülen fresko parçaları da ele geçmiştir. Bu arada barkın dış duvarlarına koruyucu amaçla yerleştirilmiş Tao Tie denilen masklardan da ele geçirilmiştir. Anıt mezar alanının batı ucunda ise granitten yapılmış tek parça bir kurban sunağı mevcuttur. 8-9. Tölesler ve 10. yüzyıla kadar tarih sahnesine çıkan diğer Türk boyları. 8-9-1. Töles ya da Töles boyları kimlerdir? Kaynaklarda Tölesler için ilk cümle bütün boyların genel adı şeklindedir. Onları daha iyi anlamak için eski devirlerden başlamak gerekir. Büyük Hun İmparatorluğu zamanında Orta Asya'da yaşayan boy gruplarının genel adının Tinglingler olduğu, onların sonrasında Kaoçeların Kanglı, milattan sonra 3-6. yüzyıl geldiğini, devamının da Tölesler tarafından doldurulduğu açıkça anlaşılmaktadır. Belki Kanglıları, Kaoçe, anlatırken verilen Kızıl T ve Ak T boy gruplarını bunların prototipi olarak değerlendirmek daha doğru olabilir. Kısacası, Büyük Hun İmparatorluğu zamanında geniş Orta Asya bozkırlarında yaşayan boyların genel adı Tingling iken, bu ad Yuan Yuan Tabgaç devirlerinde Kaoçe, Kanglı'ya dönüşmüş, Göktürkler ortaya çıktığında ise Töles haline gelmiştir. Aslında Tölesleri anlatan Suveşu ve Peyişı'daki bölümler bu konuda en aydınlatıcı bilgiye sahiptir. Bu metinlerde Töleslerin durumu ve oynadıkları tarihi roller hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiştir. 8.9.2 Coğrafi Dağılım. Söz konusu Çin kaynaklarında coğrafi dağılımlarına bakılarak Töles boylarının 5 farklı bölgede bulundukları değerlendirilmiştir. Birinci bölge olarak Tola Irmağı'nın kuzeyine işaret edilmekte ve burada Puku, Bugu, Bugut, Tongra, Tunglo, Beiho, Bayırku, Payeku, Fulo boylarının yaşadığı bildirilmektedir. Bu 5 boy bir erkinde. Boy beylerinin devlet nezdinde aldıkları ünvanlardan biri bugünkü vali karşılığı gibi değerlendirilmelidir, birleşmişlerdi. Dolayısıyla sayıları kalabalıktı. Yine aynı bölgede Mengshan, Tuzhuo, Suqi, İzgil, Hun, Huxie gibi küçük boylar da vardı. Toplamda 20 bin yetişmiş savaşçı asker çıkarabiliyorlardı. İkinci bölge olarak Hami'nin İbu batısı, Karaşar, Yençin'in kuzeyi, Akda, Ekdak, Payişan'ın etekleri gösterilmektedir. Burada Çipi, Puloşi, İşi, Supo, Naho, Vukuan, Yeşi, Yunihuan ve diğer küçük kabileler oturuyorlardı. Bunlar da 20 bin iyi yetişmiş askere sahiptiler. Bu boylardan bazıları meyve sebze yetiştiriciliği ve benzeri işlerle uğraşıyordu. Dolayısıyla bu bilgi Türk topluluklarının tarıma başlaması konusunda bize bilgiler vermek suretiyle yeni ufuklar açmaktadır. Üçüncü bölge biraz daha kuzeyde Altay Dağları'nın güneybatısındaydı. Bu sahada bulunan Sir Tarluş, Hisiyen Tuo, Şipyan, Taçi, diğerlerinin 10.000'den fazla askerleri vardı. Dördüncü bölge Semerkand'ın daha doğrusu Mavera-ün Nehrin kuzeyi Sır Derya ve onun bir kolu olan Arıs, Ate Irmağı civarındaydı. Hoşi, Hoçiye, Pohu, Pikan, Çuvohayi, Hopihisi, Hotosu, Payevei ve Hota gibi kabileler yaşıyordu. Bunların da 30 bin asker çıkarabilecek güçleri vardı. Beşinci grup Töles boyları kitlesi Hazar Denizi. Teyihayi'nin doğusunda yaşıyordu. Sansuoyen, Pietsu, Lunghugi gibi kabileler bulunuyordu. Ancak bunların hepsini Töles saymak farklı bir tartışma konusu olabilir. Aslına bakıldığında konum açısından Mangışlak sahasına Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki sahaya denk düşmektedir. Sahanın büyük kısmı bugün Kazakistan topraklarındadır, işaret edilmektedir. Bu bölge aradan asırlar geçtikten sonra önemli tarihi roller oynayacak olan Oğuzların önemli yurtlarından biri şeklinde kendini gösterecektir. Ayrıca Hunlar zamanında buralarda bazı Oğuz boylarının da yaşadığı bilinmektedir. Altıncı grup Töles boyları Bizans, Fuli'nin doğusunda muhtemelen Kafkaslar'da Ençüi, Alan, Peiju, Çivuli, Fuvenhun ve diğerleri bulunmaktaydı. Bunların sayısı 20 bine yakındır. Hepsinin Türk olduğu söylenememekle beraber, mesela İran asıllı Alanlar gibi, çoğunluğunun Sabar ve Hazarların temellerini oluşturan Türk boyları olduğu ifade edilebilir. Zaten 6. yüzyılı takiben bölgede Sabarlar tarih sahnesinden çekilince güçlü bir Hazar Hakanlığı yükselecektir. Yukarıda bahsettiğimiz Töles boyları hakkındaki bu coğrafi dağılım açıkça görüldüğü gibi doğudan batı yönüne doğru yapılmıştır. En doğru bölge olarak Tola Irmağı'nın doğusu Kerulen civarına işaret edilirken Kuzeydoğu Moğolistan en batı uç Kafkasların kuzeyindeki sahadır. Arada doğudan batıya çok uzun bir mesafe söz konusudur. Hatta Karadeniz'in kuzeyi de bu dağılım kompozisyonuna dahil edilebilir. Bu konuda Çinli tarihçilerin kayıtları tutarlarken bilgisi yetmemiş olmalıdır. Çünkü batı sınırları Çin'e çok uzaktır. Güney Sibirya'da yaşayan Kırgızlar başta olmak üzere Kurukan, Tupo, Tolanko vesaire boylardan bahsedilmemiş olması ilginçtir. Töles dairesinin içine sokulmamışlardır. Burada da bölgenin Çin'e uzaklığından kaynaklanan kaynak eksikliğinin yanında Sibirya'nın her zaman siyasi ve sosyal yönden farklı bölge olarak değerlendirildiğini göz önüne almak gerekir. 551'den önce Göktürklere bağlanan Töles boyları hakkında kaynaklarda daha sonra bilgi verilmez. Bu durum devam eden süreçte Töles boy gruplarının devleti temsil eden siyasi otoriteye bağlı olduğu sonucunu göstermektedir. 600'lü yılların başına gelindiğinde Doğu ve Batı Göktürk devletlerinin idareleri zayıfladığında, mesela Doğu Göktürk devletine karşı isyanda bulunduğu ve 603 yılında Batı Göktürk devletinin Kağanı Tardu'nun yenilip ortadan çekilmesi üzerine Töles boylarının dağıldığı kaydı vardır. Ancak bundan sonraki olaylarda Töleslerin sık sık sahne aldığını görürüz. 8.9.3 Haksız vergilere isyan. Batı Göktürk ülkesi Töles boylarının çoğunluğuna ev sahipliği yaptığı için Batı'da daha fazla siyasi işlere karıştıklarını görmek fırsatını buluyoruz. Onları anlatan kayıtların devamında Batı Göktürk Kağanı Çolun'un ağır vergilerle onların ellerinden mallarını topladığını, özellikle sir tarduşların isyan edeceğinden çekindiği için onların yüzden fazla reisini öldürttüğü bildirilmektedir. Onun uyguladığı baskılara ve koyduğu ağır vergilere dayanamayan Tanrı Dağları havalisindeki Çipi boyu ayaklanarak Kağan Çulo'yu ağır bir bozguna uğrattı. Bunlara Altayların güneyindeki Sir Tarduşlar da katıldı. Böylece ani gelişen olaylar sonucunda bağımsızlığını kazanan Çipiler ve Sir Tarduşlar bu durumu uzun süre devam ettirme başarısını gösteremediler. Şekuei liderliğinde toparlanan Batı Göktürk Devleti'ne tekrar bağlandılar. Doğudaki Uygurların da aralarında bulunduğu altı boy ise Doğu Göktürk Kağanı Şipi'ye itaat etmişti. 621 yılından sonra ise Batı Göktürk ülkesindeki Töles boylarının hepsi tamamen Tungyabgu'nun hakimiyetini kabul etti. 894 Yolların ayrılması. Bilindiği gibi 627 tarihi Doğu Göktürk Devleti'nde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte ağır kış şartları yüzünden çıkan, kıtlık ve yöneticiler yüzünden çıkan karışıklıktan kaynaklanan adı geçen devletin idaresi zayıfladığı için Sir Tarduşlar, Bayırkular, Uygurlar gibi boylar başta olmak üzere Töleslerin Doğu grubu başkaldırdı. Yaşanan birçok olaydan sonra bilinen tarihte Töles boyları kavramı kullanılmadığını görüyoruz. Yukarıda adını saydığımız boyların her biri aynı isimlerle ya da değişik adlarla ayrı ayrı bağımsız halde anılmaya başlandı. Töles adı ise Baykal Gölü'nün batısında yaşayan sadece küçük bir boyun adı olarak Moğollar zamanına kadar Töles, hatta Kırgızların arasında Döles kabilesi adıyla ve Güney Sibirya'da günümüze kadar varlığını sürdürebilme başarısını gösterdi. Sir Tarduşlar, 7. asrın ilk yarısında Töles boylarının gerçekten en kuvvetlisi olarak ömür sürdüler ve çok önemli tarihi roller oynadılar. Aslında kaynakların Töles bölümlerindeki coğrafi dağılımda Altayların güneyinde 10 bin asker çıkarabilecek kadar güçlü oldukları vurgulanan Sir Tarduşlar, daha sonra kendilerine başka boyların katılımıyla sayılarını arttırarak 70 bin çadırlık ahali haline gelmişlerdir. Doğu Göktürk Devleti'nin zayıflaması üzerine ortaya çıkan siyasi boşlukta biz onları birdenbire adı geçen devletin doğu kanadının, dokuz Oğuzların lideri olarak görüyoruz. Çünkü önce bağlı oldukları Batı Göktürklerinden Tung Yabgu Kağan'la araları açılmış ve Doğu Göktürk Devleti topraklarına göç etmişlerdi. Daha çok Tola Irmağı civarındaki Dokuz Oğuz adıyla adlandırılacak boy grubuyla yakın ilişki kuracaklardır. Böylece 628'den sonra tam bağımsız hareket etmeye çalışan Sirtarduşlar, daha 603'te haksız yere vergiler toplayan ve birkaç yüz önde gelen reisini idam eden Batı Göktürk Devleti Kağan'ı Çulo, Çora'yı ağır bir yenilgiye uğratmışlardır. Bu yılda yani 628'de Tung Yabgu Kağan idaresindeki Batı Göktürk Devleti karışıklığa sürüklenince liderleri İnan, 603'te zafer kazanan reisleri İşi Po'nun torunu, 70 bin çadırlık halk kitlesiyle doğuya göç ederek Doğu Göktürk hükümdarı İlk Kağan, Çiyeli, Hisili'ye bağlılığını bildirdi. Fakat çok geçmeden bu devlette karışıklığa düştü. Ortaya çıkan siyasi boşluğu Sirtarduşlar lider boy olarak doldurdu. Aslında önce bütün dokuz Oğuz boyları Sirtarduş reisi İnan'ı hükümdar olması için ikna etmişlerdi. Çünkü İlk Kağan'ın kötü idaresi ve yaşanan problemler Tola Irmağı civarındaki boyları yeni lider aramaya sevk etmişti. Bunlara Doğu Göktürk Devleti'ne karşı siyasi avantaj elde etmek isteyen Çin'deki Tang Hanedanı'nın teşvikleri de katılınca Sirtarduşlar kendi kağanlıklarını ilan ettiler. Onların bağımsızlığı 646 yılına kadar sürdü. 630 yılında Doğu Göktürk Devleti'nin yıkılması üzerine Çin'e giden Türklerin 639 sonrasında geri gönderilmesi faaliyetleri esnasında Sirtarduşlar hem Göktürklerle hem de Çinlilerle savaştılar. Önceleri savaş meydanlarında gayet başarılı olan Sirtarduşların gücü hükümdarlarının ölümü üzerine sarsıldı. İnan'ın iki oğlu kendi aralarında anlaşamayınca Çin ordularına mağlup oldular. 646'da tamamen dağılarak tarih sahnesinden çekildiler. 810. Boyların güçlenmesi ve kendi kaderlerini yaşama istekleri. Uzun süren mücadelelerine rağmen Sirtarduşların gücünün dağılması aslında bir bakıma bölgede yaşayan diğer boyların işine yaradı. Ortaya çıkan merkezi otorite boşluğundan faydalanarak her biri bağımsız hareket etmeye başladılar. Bugu, Tongra, Tupo, Bayurku, Tolanko, Husiye, Atiye, Ediz, Çipiz, Basmıl, Kurukan, Kırgız, Hun, Karluklar, Uygurlar 646, 647 ve 648'li yıllarda Çin'deki Tang Hanedanı İmparatorluğu'yla doğrudan temas kurdular. Onların bu ilgilerinden bölgede siyasi üstünlük kurmak isteyen imparator Tayi Tusung azami derecede faydalandı. Onun tarafından adı geçen boyların her bir reisinin kendisine hem Türk hem de Çin ünvanları sunularak hepsine ayrı ayrı askeri valilik görevi verildi. Bu yakınlaşmalardan sonra Orta Asya'da Çin hakimiyeti ağır bir şekilde kendini hissettirme imkanını buldu. Türk işler, Batı Göktürk ülkesinde 635 yılını takip eden yıllarda çeşitli siyasi olaylarda yeni boy teşkilatlanması sırasında tarih sahnesine çıkmış bir boydur. Kaynaklardaki bilgilerden ve daha sonraki gelişmelerden onların Batı Göktürk Hanedanı'ndan geldiği açıkça öğrenilmektedir. Nitekim Batı Göktürk Hanedanı'na mensup olan 634 yılında Kağanlık tahtına çıkan Işbara, ülkesini 10 boya bölmüş, her boya birer ok sunulmuş, bundan sonra ünvanları 10 şad ve 10 ok şeklinde söylenmeye başlamıştı. Akabinde birinci 5 boya 5 tuolu, diğer 5'ine ise Nuo Shipi adları verilmişti. 5 tuolu çorluklar halinde tesis edilmiş ve Tokmak, Suveyya'nın doğusunda oturmaya başlamışlardı. Kağan'dan sonra Yabgu, Şad, arkasından Çorluk gelirdi. Hiyerarşik açıdan erkinliğin yani valiliğin bir üstü gibi değerlendirilmelidir. Ordu kumandanlıklarında da sık sık bu ünvan görülmektedir. Sağ grubu oluşturan Nuşipiler ise erkinlikler halinde örgütlenerek Tokmağ'ın batısında ikamet edeceklerdi. Bu teşkilatlanmadan sonra ortaya çıkan boylar genel olarak On Ok, On Boy kabile adıyla anıldılar. Bu beş Tuoğlu boyu arasında Türgiş adı ilk defa anılmaktadır ki bu isim daha sonra bütün On Ok boylarının adı olarak genelleşmiştir. Tarih sahnesinde ilk göründükleri sırada Karluklar Altay Dağları'nın batısında Fukushen suyu kenarındaydılar. Burası onların ilk yurdu olmayabilir. Ancak bu kayıt 630 yılından önce Karlukların yaşadığı bölge konusunda bize aydınlatıcı fikir vermektedir. 627 yılını takiben Doğu Göktürk ülkesinde büyük çok sayıda boy hareketlenmesi gerçekleşti. O sırada Batı Göktürk ülkesi hükümdarı Tungyabgu'ya bağlı olan Sirtarduşlar en kuvvetli boy durumunda görünüyorlardı. Ancak Tungyabgu ile anlaşamayan Sirtarduşlar Doğu Göktürk ülkesine göç ederek İlkhan'a bağlandılar. Böylece Tanrı Dağları'nın kuzey doğusu boşaldı. Belki bu yüzden daha kuzeyde Altayların güney eteklerinde yaşayan Karluklar ortaya çıkan fırsatı değerlendirip kuvvetlenme imkanı buldular. Karluklar Töles boyları listesinde gösterilmezler. Kaynaklarda açıkça Göktürk hanedanına yakın bir kabile oldukları vurgulanmıştır. Karluklarda 627'de bağlı oldukları Batı Göktürk devletinin hükümdarı Tungyabgu'ya isyan ettiler. Hatta parlak bir dönemini yaşayan Batı Göktürk Devleti'nin sarsılıp yıkılmasına sebep oldular denilebilir. 9 Oğuz kavramı 626 yılını takiben Doğu Göktürk Devleti'nin zayıflaması üzerine yukarıda açıklamaya çalıştığımız Töles boyları grubunun Tola Irmağı civarı ve Kerulen'e doğru yani Doğu Göktürk ülkesinin doğu kısmında yaşayanların kaynaklarda yazılış şeklidir. Genelde 9 Oğuz boyları şu isimleri taşıyordu. Fuku, Bugu, Hun, Bayurku, Tonra, Tunglo, Suçiye, İzgil, Şipi, Apuse, Kulun, Vuku, Ediz, Atiye. 679 yılında Çin hakimiyetine karşı başlayan Göktürk bağımsızlık hareketinin 9 Oğuz boylarıyla çarpışacağı kaçınılmazdı. Çünkü 648'den beri adı geçen boylar tek başlarına bağımsız ömür sürüyorlardı. İkinci Göktürk devletinin bağımsızlığını kazanması doğrudan onların yerel hakimiyetlerine darbe olacaktı. İşte bu sebepten Orhun yazıtlarında da sık sık bahsedilen 9 Oğuz Göktürk mücadeleleri çok sayıda meydana gelmiştir. Genel açıdan bakıldığında Göktürk hakimiyeti boyunca Töles, Sirtarduş, Türgiş, Karluk, Kırgız, 9 Oğuz, Oğuz adı altında öne çıkan boy veya grup boylarının tarih sahnesinde yer aldıkları görülmektedir. Hepsi de Orta Asya Türk tarihinde etkili roller oynamışlardır. Ancak Töles boyları kavramının 603 yılından sonra ortadan kalkmasıyla birlikte çok sayıda küçük boyların ön plana çıkması da söz konusudur. Gelişen savaş, siyasi ilişki, sosyal olayların oluşturduğu şartlarda boyların devletin en önemli dayanağı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Zaten henüz devletin kuruluş aşamasından önce kurucu Kaan Buman, Töles boylarının 50 bin ailelik kısmını kendine bağladıktan sonra gücüne güvenerek bağımsızlık yolunda önemli adımlar atmıştı. Devletin merkezi idaresinin çok güçlü olduğu anlarda önemli bir temel dayanak noktasını oluşturan boylar, siyasi otorite çözülmelerinden anında etkilenmiş, istikrarsızlıkların daha da büyümesine yol açmıştır. Özellikle hanedan mensupları arasındaki taht kavgaları, gereksiz şekilde vergilerin arttırılması, haksız yere çıkarılan savaşlar boyların isyanına yol açıyordu. Diğer taraftan boyların sıklıkla Çin entrikalarına uyarak huzursuzluk çıkardıklarını da gözlemliyoruz. Bazı dönemlerde devletin yıkılmasına dahi sebep olmuşlardır. İkinci Göktürk Devleti, Uygur, Basmıl ve Karluk boylarının ortak hareketi neticesinde yıkılmıştır. 745. 22. ayrımın sonu sayfa 195.